Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsurey.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi takvimle 14 Hazer 1402, Hicri Kameri takvimle 21 Cemaziyel Evvel 1445 ve Miladi takvimle 5 Aralık 2023 Salı. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından ateşkes sonrası Gazze Savaşı'nın şiddetlenmesi üzerine Giresun Üniversitesi hocası Sayın Doktor Karaağaçlı ile yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Amerika'nın gerçek yüzü ve gençlik gevheri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani arkadaşım.
Ben Susan Kolipur.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler. İsrail ordusunun komuta odası Gazze'nin güneyinde hedef alındı. Siyonist saldırganların soykırım savaşı 60. gününde. Cumhurbaşkanı Reisi Filistin'in mazlum insanlarını öldürmek Siyonist rejimi yok edecek. Dünya Sağlık Örgütü Gazze'de her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor. Erdoğan 17 bin Filistin'i katleden İsrail'in savaş suçu işlediğini söyledi. Katar emiri İsrail'in işlediği suçlarla tüm ahlaki ve insani değerler ihlal edilmiştir. Kenani'den İngiliz yetkilileri, direniş grupları bizden emir almıyor. Ve Erivan Uluslararası Kuzey-Güney Uğraştırma Koridoru'na katılabiliriz. Şimdi haberler.
İzzeddin el-Kassam kaynakları Gazze'nin güney ekseninde İsrail ordusunun komuta odasının hedef alındığını bildirdi. İzzeddin el-Kassam tugayları bugün işgalci rejim İsrail ordusunun Gazze şehrinin güney eksenindeki komuta odasının 114 mm kalibreli kısa menzilli racun roketleri tarafından hedef alındığını duyurdu. Dünkü çatışmalarda işgalci rejimin ordusu 2 kayıp daha verdi, 4 askeri de ağır yaralandı. Bugün öğle saatlerinde el-Kassam, Yasin 105 roketleriyle İsrail ordusuna ait bir tank ve 3 zırhlı aracı hedef aldığını duyurdu. Bu akşam ayrıca Han Yunus şehrinin doğusunda 2 tank ve 1 personel taşıyıcı hedef alınarak imha edildi. Pazar günü İsrail ordusu Han Yunus şehrini savaş bölgesi ilan etmiş, İsrail daha önce de güçlerini Gazze'den çekerek Han Yunus'a göndermişti. Ancak bu bağlamda Yediot Aharonot gazetesi bugün Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta şiddetli çatışmaların ortasında İsrail ordusunun bu şehirde Gazze şehrinden daha fazla kayıp ve maliyete maruz kalabileceğini yazdı.
Aşırı ırkçı Siyonist saldırganların Gazze'ye şeridine yönelik olarak başlatmış oldukları soykırım savaşı bugün 60. gününe girdi. İşgalci Siyonistler sivil kalabalıkları hedef aldıkları korkunç saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere silahsız kalabalıkları toplu halde katletmeye, onların evlerine, üzerlerine yıkmaya, hastaneleri ve diğer insani kuruluşları da hedef almaya devam ediyorlar. İşgal güçlerinin başta Cibalya ve Han Yunus olmak üzere Gazze'nin muhtelif bölgelerine yönelik hava saldırılarının ve belli bölgelere ateş şembirini alma uygulamalarının devam ettiği, bir yandan da karadan top mermileriyle yoğun saldırılar düzenledikleri belirtildi. Mücahitlerin de karadan saldırılar düzenleyen işgal güçlerine karşı verdikleri bu yüzden birçok farklı noktada yoğun çatışmalar vuku buldu ve mücahitlerin işgalcilerin ilerlemelerini engellemeyi başardıkları bildirildi. Filistin Enformasyon Merkezi muhabiri tarafından verilen bilgilerde işgal güçlerinin Han Yunus'a ve Gazze şehrinin kuzey ile doğusuna yoğun saldırılar düzenledi ve bu saldırılarında yüzlerce insanın şehit olmasına ya da yaralanmasına neden olduğu belirtildi. İşgal güçlerinden ayrıca transfer adı altındaki insanları belli alanları boşaltmaya zorlamak için yeni talimatlar vermeye devam ettiğine dikkat çekildi. İşgalciler tarafından Gazze şeridinin orta kesiminde yer alan Nusayrat mülteci kampında bir eve düzenlenen saldırıda 10 kişinin birden şehit olduğu bildirildi. İşgal uçaklarının dün akşam saatlerinden bugün sabah 7'ye kadar ara vermeden saldırılarına devam ettikleri ve yüzlerce saldırı düzenledikleri belirtildi. İşgalcilerin saldırıları sürdürürken aynı zamanda Gazze bölgesinin telefon ve internet bağlantılarını tamamen kesmek suretiyle dünyayla irtibatını tamamen kestiklerine dikkat çekildi. İşgal tanklarının Han Yunus'un doğu ve batı kısmında ve El Karara, Beni Suheyla ve Abasan kasabalarında ilerleme yapmaya çalışmaları mücahitlerinde karşı koyarak engel olması şiddetli çatışmalara neden olmuştur.
Cumhurbaşkanı Filistinli kadın ve çocukların şehit edilmesinin Siyonist rejimin sahte hükümetine son vereceğini, Filistinlerin zaferini ve İsraillerin yok oluşuna tanık olacağımıza inandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bu sabah İslam İşra Meclisi'nde ülkenin 2024 yılı genel bütçe tasarısının sunumu sırasında yaptığı konuşmada bütçe tasarısı ile ilgili şunları söyledi. Hükümet başta İslam Şurası olmak üzere tüm birimlerin işbirliğiyle 2023 yılı bütçesini hayata geçirecek. Ekonomiyi, üretimi büyütmek, enflasyonu durdurmak ve düşmanların komplo ve fitne yoluyla bize getirmeyi düşündükleri birçok şeyi engellemek için bu yasayı uygulamaya çalıştı. Büyük İran milleti onları hayal kırıklığına uğrattı ve hükümet ve tüm sektörler ülkenin mükemmelliğine ve zirveye yaklaşmasına doğru bir adım daha atmayı başardı. Cumhurbaşkanı sözlerinin devamında işgalci rejimin Gazze'de işlediği savaş suçları ve cinayetlerine işaretle, Filistin'in mazlum ve güçlü halkına yapılan zulm hepimiz ve insanlık için üzüntü kaynağıdır. Filistin'de 6500 çocuğun şehadetini ve direnişçi kadın ve erkeklerin şehadetini anıyor, şehitlerin ruhlarını saygıyla selamlıyorum. Gazze'de yaşanan soykırım ve insanlığa karşı suçlar insanlık için üzüntü kaynağıdır. Ancak bu soykırımın destekçilerinin insan haklarına sahip çıkanlar olması daha talihsiz bir durumdur. Amerika ve yabancılar Allah'a, vicdana ve tarihe karşı nasıl hesap vermek istiyorlar ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, mazlumların savunmasından sorumlu olan uluslararası örgüt ve kurumların Amerikan sultacı sistemine karşı etkinliğini yitirmesi daha da talihsiz bir durumdur. Ancak hayal kırıklığına uğramadık ve bugün ulusların ayağa kalktığına ve insan hakları, adaletin uygulanması ve yeni bir dünya düzeni için haykırdığına inanıyoruz. Tıpkı Yüce Allah'ın Firavun'un elindeki çocukları öldürmesiyle Musa Aleyhisselam'ın kavmini oluşturması gibi, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın döneminde de Allah Firavun'un yönetimine son vermiştir. Filistinli kadın ve çocukların şehit edilmesinin Siyonist rejimin sahte hükümetine son vereceğini, Filistinlerin zaferine ve İsraillerin yok oluşuna tanık olacağımıza inanıyoruz açıklamasında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü son araştırmalarında Siyonist rejimin Gazze'deki vahşi saldırıları nedeniyle her 10 dakikada en az bir çocuğun öldürüldüğünü açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi Siyonist rejimin artan askeri saldırıları nedeniyle çok sayıda sivil kaybının yaşandığına değinirken, bu savaşın kalıcı ve istikrarlı bir ateşkes gerektirdiğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir temsilcisi Sarı Günü yaptığı açıklamada, Gazze'de ortalama olarak her 10 dakikada bir Filistinli çocuğun öldürüldüğünü söyledi. Yetkili söz konusu istatistiklere atıfta bulunarak bu durumu insanlığın en karanlık anı olarak nitelendirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peppercorn, Cenevre'deki Birleşmiş Milletler basın toplantısında Gazze'de yaklaşık 16 bin ölüden bahsediyoruz dedi ve şöyle ekledi. Bunların %60'ından fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ve 42 binden fazla kişi de yaralandı. Peppercorn açıklamasının devamında Gazze'de ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor ve bu konuda insanlığın en karanlık anına yaklaştığımızı düşünüyorum. Şuna dikkat çekti, kalıcı bir ateşkes sağlamamız gerekiyor ifadelerine kullandı. Gazze hastanelerinde 3500 hastane yatağından 1500'den az yatağın bulunduğunu söyleyen Peppercorn, Gazze şeridinin hastane yataklarını kaybetme sürecine artık dayanamayacağını, çünkü bu bölgedeki insanların sağlık ihtiyaçlarının çok yüksek olduğunu vurguladı. Peppercorn'un bu açıklaması Gazze'de 1 milyondan fazla çocuğun hayatının risk altında olduğuna dair son raporların ardından geldi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da 44. Fars Körfezi İşbirliği Konseyi zirvesinde konuştu. Erdoğan, Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesiyle Filistin halkına desteğimizi gösterdik. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir. Gazze'de kısa süreli insani aranın sağlanması ve esir takası konusunda Katar'ın katkılarını destekliyoruz. 17 bin Filistin'in hayatını kaybetmesi savaş suçudur. Önceliğimiz derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesidir. 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliği görüldü dedi.
Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamed, Gazze'ye yönelik vahşi savaşı durdurmak için Güvenlik Konseyi'nin üzerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak, İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçlarla tüm dini, ahlaki ve insani değerlerin ihlal edildiğini belirtti. El Cezire televizyonunun aktardığına göre Katar emiri Siyonist rejimin Gazze'de sivillere hedef almasını bir kez daha kınayarak sivillerin korunmasının önemini vurguladı. İsrail'in Gazze halkına karşı saldırganlığını tamamen durdurma çabalarına devam edeceklerini ifade eden Katar emiri sözlerini şöyle sürdürdü. Filistin bölgelerindeki Siyonist rejimin ordusunun saldırganlığı nedeniyle eşi görünmemiş bir insani felaket gerçekleşiyor ve Güvenlik Konseyi'nin özellikle daimi üyelerinin hukuki rollerini oynamalarını ve bu barbarca savaşı durdurmalarını istiyoruz. Şeyh Hamad, meşru müdafaanın işgal için geçerli olmadığı bir dönemde işgalcilerin Gazze'ye saldırı için meşru müdafaa bahanesini kullandıklarını vurgularken şunları kaydetti. Gazze'de Siyonist rejimi bu alçak suçun devamına uluslararası toplumun izin vermesi utanç vericidir.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İngiliz yetkililerinin Kızıldeniz'de gerçekleştirilen saldırılarla İran'ın bağlantısı olduğu yönündeki iddialarını reddederek direniş gruplarının İran İslam Cumhuriyeti'nden emir almadığını bir kez daha duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin bölgedeki direniş gruplarının saldırılarına ilişkin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik asılsız iddialarının ardından İngiliz hükümeti bu kez İran'a yönelik asılsız suçlamalarda bulundu. Kızıldeniz'e yönelik iddialar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani'nin tepkisiyle karşılandı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Kızıldeniz'de Siyonist gemilere düzenlenen saldırıyı kınadı ve asılsız iddiaları tekrarlarken bu saldırılarla ilgili olarak İran'ı aradı ve bu saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu. Bu bağlamda Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kenani, bugün İngiliz hükümetinin İran'ın Kızıldeniz'de gerçekleştirilen saldırılarla bağlantısına ilişkin asılsız suçlamalarını reddederken bu iddiaların spesifik olarak sıralandığını belirtti. Sözcüye göre bu iddiaların siyasi amaçlarla ortaya atıldığını söyleyen İngiliz yetkililerinin bölgedeki gerçekleri tersine çevirme çabalarını işaret ettiği gibi, çocuk öldüren Siyonist rejimine dahil olmak üzere üçüncü tarafların tercihlerinden etkilendiklerini de gösteriyor. Diplomatik servis sözcüsü, bazı İngiliz yetkililerinin bölgesel ve uluslararası barış ve istikrarı tehdit oluşturan yapıcı olmayan açıklama ve eylemlerini de kınayarak şunları ekledi. Daha önce deklare ettiğimiz gibi bölgedeki direniş grupları çocuk katili Siyonist rejimin savaş suçları ve soykırımına yanıt vermek için İran İslam Cumhuriyeti'nden emir almıyorlar. Kenani ayrıca bu grupların kendi teşhisi, ülkeleri ve milletlerinin ilkeleri, öncelikleri ve çıkarları doğrultusunda karar alıp harekete geçtiğini vurguladı.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in davetlisi olarak Perşembe günü Moskova'ya gelecek. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i Rus mevkidaşı Putin'in davetine icabetle Perşembe günü Moskova'ya gidecek. Reis'i Moskova ziyaretinde üst düzey siyasi ve ekonomi heyeti eşlik edecek. Ekonomik ilişkiler de dahil olmak üzere ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler, özellikle Filistin ve Gazze'deki gelişmeler Cumhurbaşkanı Reis'inin bir günlüğüne gerçekleştirecek Moskova ziyaretinin gündeminde olacak.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı yaptırımları ile mücadele işbirliğini öngören deklarasyona imza attı. Emir Abdullayan ve Lavrov, Hazar Denizi'ne kıyıdaş ülkeler olan Rusya, Azerbaycan, İran, Kazakistan ve Türkmenistan'ın Moskova'daki Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Emir Abdullayan, Lavrov görüşmesinde Batı yaptırımları ile mücadele işbirliğini öngören anlaşmaya imza atıldı. Son yıllarda farklı nedenlerle Batı'nın en ağır yaptırımlarına maruz kalan iki ülke konumunda olan Rusya ve İran, yaşanan konjonktürel gelişmelerle birbirine daha çok ihtiyaç duyan iki ticari ortağa dönüşüyor. Hüseyin Emir Abdullayan, Hazar ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere dün akşam Rusya Federasyonu'na gitmişti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Hazar'a kıyıdaş ülkeler olan Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran, Hazar'ın statüsünün belirlenmesi için müzakerelere başladı. 2018 yılında Kazakistan'ın Aktau kentinde düzenlenen 5. Hazar zirvesinde söz konusu ülkeler Hazar Denizi'nin hukuki statüsüyle ilgili anlaşmayı imzalamıştı.
Moskova'da bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Moskova'da bulunan İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı bu öğleden sonra Rus mevkidaşı ile bir araya gelerek ikili ilişkileriyle Gazze'deki durum da dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. İki Dışişleri Bakanı tarafından Gazze ve uluslararası durum da dahil olmak üzere ikili konular ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Reis'inin Perşembe günü Moskova'ya yapacağı ziyaret bu toplantının gündemindeki diğer konular arasında yer aldı. Emir Abdullahyan bundan önce Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Mordov ile bir araya gelerek ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan bugün ayrıca Kazak mevkidaşı ile bir araya geldi. Görüşmede Kazakistan Dışişleri Bakanı Murat Nurtelov, İranlı mevkidaşı ile görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirirken Hazar Denizi bölgesinde birçok işbirliği yapabileceğimizi ifade ederken İran İslam Cumhuriyeti'ne İslam dünyasının temel direklerinden biri olarak nitelendirdi.
Bugün Rusya'nın başkenti Moskova'da Hazar Denizi'ne kıyısı olan 5 ülkenin Dışişleri Bakanları toplandı. Toplantıda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Hazar Denizi'nin güvenliğinden tüm kıyıdaş ülkelerin sorumlu olduğunu vurguladı. Moskova'da düzenlenen Hazar ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısında konuşan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Hazar Denizi aramızda ortak miras ve dostluk merkezi ve bu denize kıyısı olan ülkelerin 270 milyondan fazla insan için iyilik ve bereket kaynağıdır. Bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmaya çalışmalıyız dedi. Bakan Emir Abdullahyan, stratejik bir bölge olan Hazar Denizi kuzey, güney ve doğu batı koridorlarının bağlantı halkasıdır. Hazar Denizi'nden güvenlik ayrılamaz ve hepimiz Hazar Denizi'nde istikrarın ve güvenliğin sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasından sorumluyuz ifadelerinde bulundu. Emir Abdullahyan, beşli işbirliği sürecinin hızlandırılması gerekiyor. Hazar Denizi'ndeki tek taraflı eylemler diğer kıyı ülkelerinin haklarına bakılmaksızın komşuların haklarını ihlal eder ifadesini kullandı. Bakan Emir Abdullahyan, Gazze'deki durumu da büyük bir trajedi olarak nitelendirdiği ve İsrail rejiminin savaş suçlularının cezalandırılması, bu rejime mal ve enerji ihracatının durdurulması ve ürettiği ürünlere ambargo uygulanması gerektiğini vurguladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, İsrail'in yeniden savaşa başlaması ve Yemen'in harekete geçmesi başlığı altında. Netanyahu'nun radikal kabinesinin kalıcı ateşkesi kabul etmeyi reddetmesi, İsrail'e ağır maliyetler getirdi ve yalnızca kara savaşındaki askeri kayıplarını artırmakla kalmazken, aynı zamanda Lübnan'ın güneyinden Suriye'nin Golan'a ve Yemen'e kadar yeni cephelerin yeniden açılmasının yolunu açtı. Siyonistlerim şimdi bir yandan Hamas'ın savaş bölgesini detaylı bir şekilde bile bilen askeri kanadı Kassam Tugalları ile diğer yandan ise Doğu ve Kuzeydoğu'da Irak ve Suriye füzeleriyle karşı karşıyadır. Kuzeydeki saldırılar, Hizbullah'ın misilleme saldırıları ve daha da önemlisi denizde Gazze halkına yardım etme ve saldırılarına karşı caydırıcılık oluşturma konusunda Ensarullah'ın aktif katılımıyla ve çok sayıda İsrail gemisinin ele geçirmesiyle karşı karşıyadır. Siyonist rejimi tarafından geçici ateşkesin kabul edilmesi, geçici ateşkesin sona ermesinin ardından bu rejimin saldırılarının yeniden başlamasına yol açmıştır. Yemen güçlerinin ateşkesin devamını engellemek amacıyla Siyonist rejime yönelik saldırılarına yeniden başlamasına sebebiyet vermiştir. Bu saldırılar Netanyahu'nun aşure kabinesini kalıcı ateşkesi zorluyor. Aynı zamanda Amerika'nın Tel Aviv'e açık desteğine göre İsrail gemilerinin yanı sıra Amerikan gemilerine de hedef alması gerekiyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri El Masira televizyon kanalı tarafından yayınlanan açıklamalarda şunları söyledi. Ensarullah'ın lideri Abdülmalik Bedir Eldin El-Husin'in memirlerinin yerine getirilmesi durumunda ve Büyük Yemen milletiyle Arap ve İslam milletlerinin hür insanları ve bu milletin seçeneklerinin varlığını vurgulamak için Filistin ve onun asil direnişi olan Yemen Silahlı Kuvvetleri bu sabah Bab el-Mendeb'de Allah'ın izniyle İsrail'in iki gemisini hedef alma operasyonunu gerçekleştirdi. United Explorer ve Number 9 olarak adlandırılan bu iki gemiden ilki deniz füzesi tarafından, ikinci gemi ise deniz İHA'sı tarafından hedef alındı. Bu iki geminin Yemen donanmasının uyarı mesajlarına dikkat almaması üzerine bu eylem gerçekleştirildi.
Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri savunma yetkililerine göre USS Kearney DDG-64 Arleigh Burke sınıfı muhrip Kızıldeniz'de gemi savar füzeler ve Yemen'in batısında Husi insansız hava araçları tarafından saldırıya uğradı. Kearney Destroyer'i daha önce Ensarullah tarafından işgal altındaki bölgelerin güneyine fırlatılan 4 seyir füzesi ve 15 insansız hava aracının önlenmesinde görev almıştı. Yemen Ensarullah Hareketi'nin liderlerinden biri Washington'un Ensarullah'ın saldırılarına yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu söyleyen Amerikalı bir yetkilinin sözlerine yanıt olarak, Amerikalıların Kızıldeniz'de bu saldırılara yanıt verme hakkını saklı tutma hakkının olmadığını vurguladı. Yemen Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali El-Husi, X platformundaki kullanıcı hesabında şunları yazdı. Amerika Birleşik Devletleri bir Kuzey Kore denizaltısının veya modern bir Çin denizaltısının varlığının meşruluğunu kabul ettiğinde ve tasdik ettiğinde Florida yakınlarında uluslararası sularda bulunan uçak gemisinin ardından biz de Yemen'de yapılacak bir referandum yoluyla Kızıldeniz'in uluslararası sularındaki varlıklarının meşruiyetini teyit etmeyi değerlendireceğiz. Yemen Silahlı Kuvvetleri de işgalci Kudüs rejiminin Gazze şeridindeki askeri harekatına yanıt olarak müsait olan her türlü İsrail gemisini hedef alacaklarını açıklamıştı. Yemen ordusunun son iki aydaki beyansal ve pratik pozisyonları tehditlerin hızla operasyonel aşamaya girdiğini gösterdi ve sözlü ve davranışsal pozisyonların bu adaptasyonu Yemen ordusunun direniş cephesinin güçlü bir üyesi olarak yükseltti. Bir yandan insansız hava araçları ve füze saldırılarıyla bölgedeki Amerikan ordusunun kabusu haline gelen, diğer yandan Babel Mendeb ve Kızıldeniz'i yöneterek rejimin ekonomisini de hedef alan bir orduya dönüşmüştür. Siyonist ticaretin %85'inin deniz yoluyla yapıldığı ve bu rejimin liderliğinin ekonomik açıdan ayakta kalabilmeleri için Kızıldeniz'i bir otoyol olarak gördükleri dikkate alındığında, Yemen ordusunun asker operasyonlarını sürdürmesi İsrail'e ağır darbeler indirebilir. Üstelik Siyonist rejimin bozuk ekonomisinin boyutlarının her geçen gün daha da belirginleştiği bir dönemdi. Bu nedenle uzmanlar, Siyonist rejimin savaşa dönmesinin stratejik bir hata olduğuna ve artık bu rejimin sadece Gazze ve Batı Şeria'da Hamas ve Filistinlerle değil, Filistin dışında da savaşmak zorunda kaldığına, birçok yeni cephe açıldığına inanıyor. Bu rejime karşı ve savaş devam ettikçe bu cepheler daha aktif hale geliyor. Bununla birlikte savaşın devam etmesi bu rejime karşı hem siyasi cephede hem de kamuoyunda muhalefeti artırıp genişletebilir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Herat'ta Hazara, soykırımı ve Taliban'ın belirsiz sessizliği üzerine. Herat vilayetinde özellikle Şii bölgelerde güvensizliğin devam etmesi ve din alemlerine yönelik suikastlar nedeniyle halkın protestoları devam ediyor. Herat vilayetinde vatandaşlar halkın güvenliğini sağlama yönünde verdiği sözleri yerine getirmek için protestosunu Taliban'a iletmek üzere gösteri yaptı. Herat vilayeti ve Cibril kasabasında ağırlıklı olarak din alimlerine hedef alan suikastlarda dikkat çeken husus, hiçbir grubun sorumluluğu üstlenmemesi ve Afganistan'da meçhul kişiler olarak suçlarını işlemeye devam etmeleridir. Bu durum Herat halkının kabul edebileceği bir durum değildir. Siyasi konularda uzman olan Mulevi Müfli şunları söylüyor. Bilinmeyen bir grubun kimliği belirlenemeyen küçük bir coğrafyada hedefe yönelik suikastlar gerçekleştirmesini kabul etmek zordur. Bu tür operasyonlara tam anlamıyla aşina olan ve aynı zamanda istihbarat ve operasyon sistemine de sahip olan Taliban, Herat vilayetinde insanların ve alimlerin öldürülmesinden sorumlu olanları tespit edip tutuklamaktan aciz mi? Bu, Afganistan'ın farklı çevrelerinde gündeme getirilen önemli bir sorudur. Bu nedenle Herat halkı, özellikle de kadınlar, Taliban'ın sokakta geniş bir varlık göstererek Hazaralıların güvenlik durumunu hiçe saymasını şiddetle protesto etti. Terör operasyonlarında endişe verici olan Afganistan'da bölgelere nüfus dokusunu bozmak için bazı ellerin çalışıyor olması ve bu eylemin yollarından birinin de bölge halkının kendi evlerini terk etmeleri için bir korku atmosferi yaratmak olmasıdır. Çünkü Afgan hükümetinin farklı bölgelerde topluluklar halinde etnik ve din azınlıkların varlığını pek fazla arzu etmediği ve Afganistan'ın kuzey ve batısındaki nüfus dokusunu değiştirmeye yönelik planlı hareketlerin ciddi şekilde yolda olduğu ihtimali pek uzak görünmüyor. Bu politikayı izleyenler yerlilerin yerlerinden edilmesinde gözdağının önemli faktörlerden biri olduğunu düşünüyor.
Her halükarda Taliban'ın Hazaralar ve Şiilere yönelik seri cinayetlere karşı güvenliği ve anlamlı sessizliği sağlayamamasını protest etmek amacıyla Herat halkının 2 gün boyunca ölüleri topraklara vermeyi reddettiler ve sonunda Taliban'ın Herat valisi Nur Ahmet İslamcıar'ın müdahalesiyle cumartesi günü cenazeler toprağa verildi. Taliban'ın Herat'taki valisi cumartesi günü cenazelerin gömüldüğü gün, bu davranış ve kamuoyunun tepkisi Taliban'a terör eylemlerini sonsuza kadar kayıtsız kalamayacakları yönünde açık bir mesaj verebilir. Bu nedenle protestocular Şii alimlere yönelik terör saldırıları başlanmak üzere son dönemde yaşanan katliamların faillerinin tespit edilmesi, tutuklanması ve cezalandırılmasını ve Herat valisinden insanların güvenliğinin sağlanması amacıyla silahların halka teslim edilmesini talep etti. Sonuç itibariyle Afganistan halkı, özellikle Şii bölgelerde yaşayan insanlar, ya Taliban'ın güvenliği sağlamaktan aciz olduğunu ya da çeşitli bölgelerde sistematik katliam ve suikastların sürmesini izlemeyi tercih ettiğini düşünüyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla da sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Lübnan Hizbullah'ın El Celil Ulyan'ın Beyt Halil kasabasını düzenlediği füze saldırısında yaralanan Siyonistlerin sayısı 11'e ulaştı. Son günlerde Siyonist rejimin Gazze şeridinde işlediği korkunç cinayetlerin ve bu kentte çok sayıda Filistinlinin öldürülmesinin ardından Lübnan Hizbullah'ı da işgal altındaki toprakların kuzeyinde bu rejimin askeri mevzilerini hedef alıyor değerli dinleyiciler. Bu da bölgede yaşayan Siyonistlerin dehşete düşmesine neden olmuştur. Buna paralel olarak Ensarullah hareketi de Yemen'de yine İsrailli ve İsrail'e bağlı gemileri hedef almaya devam ediyor. Bu da şimdi bölgemizde direnişin koordineli bir şekilde İsrail rejimi karşısında bir performans sergilediği anlamına geldiğini söylüyorlar uzmanlar ve bu gelişmeleri takip eden gazeteciler. Biz de bugün sohbetimizde bu kapsamlı mücadelenin aslında gidişatına bakmak istiyoruz uzman konuğumuzla. Nereye kadar varacaktır bu Gazze Savaşı ve bölgemizin durumu ile ilgili uzman konuğumuzun tespit ve analizlerini sizlerle paylaşıyoruz. Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, tümünü selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi demin ifade ettiğim üzere hem Hizbullah Lübnan'dan hem Ensarullah Hareketi Yemen'den İsrail'i hedef alıyor. Buna paralel olarak da biliyoruz Hamas ile Siyonist İsrail rejiminin Gazze'deki savaşları ateşkes bittikten sonra yine başlamış ve hatta şiddetlenmiş bir vaziyette. Siz ateşkes sonrası yaşanan olayları ve aslında çatışmaları nasıl değerlendirirsiniz? Bölgemizdeki direnişin de performansına bakarsak nasıl bir tespit yapıyorsunuz bu konuda efendim?
Ben sadece ateşkes değildi, bir araydı. Siyonist rejimi işte Hamas'ın esirleri kurtarmak için bir ara verdi. Ateşkes değildi ama çünkü belli şartlar falan yoktu. Bir ara işte biz bazı kamyonların da Rafah kapısından Gazze'ye girişine izin verildi. Yani bir araydı. Ara bitti. Belliydi zaten ara bittikten sonra devam edecektir. Gerçek olan şu ki son zamanlarda Siyonist rejimin hırçınlığı, çıldırması, deneyim yerindeyse delirmesinin tek sebebi bunca bombardımana rağmen bunca sivil insanı, çoluğu çocuğu kadın demeden kutsal yerleri bombalamaları, Birleşmiş Milletleri binalarını hedefine alması, gazetecileri, uluslararası basın kuruluşları hepsi hedef alması nedir? Sahada başarısızlığıdır ve o büyük İsrail ideali yani Erzim ve Ud denen saçma sapan bir fikrinin İsrail'de toplanacak bütün dünya Yahudileri ve burada huzurlu olacak olmadı. Bunu sağlayamadılar. Ve bu besbelli ki bu balon gibi şişirilen İsrail büyük devletleri, İsrail istihbaratı, Mossad uçan kuşun kanadını bile görür veya işte bütün bölgede her şeyden haberi var. Böyle bir şok yaşayınca açıkçası İsrail devleti müthiş derecede karizmasını yitirdi. Müthiş derecede dünya kamuoyunda ve kendi kamuoyunda rezil olunca bunun intikamını almak için tek hedefinde siviller öldürmek var. Yani bunu bir marifet değil ki sen gel tank bombalar, savaş uçaklarıyla kalkıp mülteci kamplarını bombalaman, hastaneler bombalaman bir şehir ispatlamaz. Bu sırf senin hırsızlığını ve teröristliğini gösterir. Mutlaka bunu söylemek gerekiyor ki önümüzde her ne olursa olsun Netanyahu bir savaş suçlusu olarak yargılanacak ve dünyada Uluslararası Ceza Mahkemesi mi olur? Başka bir şey mi olur? Çünkü açıkçası belki ikinci dünya savaşından beri bu denli bu kadar masum bir sivil insan hiçbir şekilde başka bir devlet tarafından öldürülmemiştir. Bu denli cezalandırılmamıştır. Muhtemelen daha da bu başarısızlık sonucunda Siyonist rejim daha da saldırılarını şiddetin artıracaktır. Daha da ne derler, sivil yerleri hedef alacaktır. Masum insanlar ister Gazze'de ister Batı Şeria'da veya Ramallah'ta hedefine koyacaktır. Biz bir müddet daha böyle yaşayacağız. Ta ki hem dünya kamuoyu hem İsrail'in kendi kamuoyunda, Siyonist'in kamuoyunda Gazze'de gelişmeler hak eden bir ayına otursun ve batılı devletlerden muhtemelen gelen kayıpla artık buna biz bile katlanamıyoruz, biz bunu bile destekleyemeyiz deyip Siyonist rejimini ne derler, birazcık köşeye sıkıştırmak veya ne bileyim bir şekilde uyarması vesilesiyle bu duracak, yoksa daha bütün bu askeri uzmanlara göre de birkaç ay daha duruştular ama mesela şu şey, hiçbir şekilde karada bir başarı göstermemesi ve biz hakikaten Gazze'yi Hamas'tan temizledik diye bir iddiada bulunamayacağı güne kadar bu katlamlarını sürecek diye düşünenler sonunda ben de aynı düşünüyorum.
Tahran Radyosu.
Doğrudur. Efendim şimdi direniş cephesinin siz nasıl bir performans içinde olduğunu tespit ediyorsunuz? Yani bu savaşın daha da geniş bir ebatta bölgeye yayılıp hem Lübnan'da hem Yemen'de veya Filistin sınırlarının ötesine yayılması ihtimali var mı? Bunu nasıl tespit ediyorsunuz?
Şöyle ki zaten şu anda Hamas değil orada, Filistin'de diğer sol örgütler, devrimci örgütler de Hamas'la beraber mücadele ediyorlar Gazze'de ve Filistin'in tamamında. Dönem dönem Hizbullah da kuzeyden, yani Lübnan'ın güneyinden, Sünnet rejiminin kuzeyinden bazı saldırılar gerçekleştiriyor. Ama açıkçası bunu söylemek gerekiyor ki şu anda dünyada psikolojik olarak, sosyolojik olarak İsrail devleti yenilmiş bir durumdayken eğer savaş daha da ne derler, büyüse ve işin içine başka devletler karışırsa bu sefer Filistinlilere karşı dünyadaki bu sempatinin toplanması, bu dünyaya dayanışma kaybeder. Bu nedenle de dönem dönem Ensarullah'ın bazı şeyleri vardır. Ensarullah'ın bazı hareketleri var. Kızıldeniz'de gemilere saldırıyor. Amerikan ve İsrail gemilerine saldırıyor. Veya dönem dönem bazen haber geliyor ki Haşi Şabi belki bir eylem yapabilir veya benzer şeyler. İsrail'in de istediği, Siyonist rejiminin de istediği budur. Başka bir devletler, yani özellikle devlet bazında bu işe karıştıkları zaman bu sefer şu anda eleştirel bir noktada özellikle Amerika'daki demokratların bakışı anında desteğe dönüşecektir. Çünkü başka bir devletin girmesi bu Hamas-İsrail savaşından tutup devlet içi, yani Müslümanlarla Yahudiler arasındaki bir savaşa dönüşür veya başka. Ben bunu çok fazla rahatsızlığa rasyonel bulmuyorum. Bu nedenle de artık da İsrail'in ilk etaptan da bir şekilde İran'ı bu işin içine dahil etmek olmuştur. Tabii mutlaka başka dediğim gibi direniş örgütleri veya işte mukavemet cephesinden hareketler yapılıyor. Ama eğer bu şekilde bölgesel bir savaşa dönüşürse Netanyahu tekrar İsrail veya Netanyahu tekrar kaybolan prestijini elde eder ve tekrar kendi yandaşlarını ve kendi hem İsrailliler, İsrail vatandaşlarını hem de dünyada kendine yakın bulduğu insanlar konsolide eder. Nedenlendirerek çok fazla dışarıdaki örgütlerin çok fazla bu işe müdahil olmayacaklarını, zira bu şekilde zaten gerekiyor. Koskoca İsrail devleti bütün imkanlarıyla bir tane direniş örgüsü olan Hamas arkasından bile gelemiyor. Bu sesinden gelemiyor. Bundan dolayı diğer batılı devletler yanına çekerek bir cepheyi genişletmek ve bu şekilde işte bakın bunlar bana saldırdılar. Böyle bu şekilde dediğim gibi batının kaybettiği dünya kamuoyundaki prestijini ve özellikle Amerika veya diğerlerin yanındaki eleştirel bir bakışı tekrar kendisinin sempatiye dönüşmesi için bir politika güttüğünü düşünüyorum.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Abbas Karaağaçlı hocamızla konuştuk. Gazze Savaşı ve bölgemizin son halini, özellikle ateşkesin bitmesinden sonraki olayların nasıl bir seviyede yaşandığı konusu hakkında uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştı. Röportajımızda son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parsuley.ir.com'da başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Cami Cam gazetesi, Arap ülkelerinin sessizliğinin direniş omuzlarında ağırlık yaptığını, Gazze'deki soykırımın sıradanlaşmasının Siyonist rejimin çıkarları doğrultusunda olduğunu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hamas'ın yok edilemeyeceğini söylediğini belirtiyor. Cevan gazetesi, Ensar Odlu Hareketi'nin Siyonist rejime geri adım attırarak Eliyat Limanı'nı kapatma kararının alındığını duyuruyor. Haberde şunları okuyoruz.
Siyonist rejimin ekonomi medyası Yemenlilerin tehditlerinin işe yaradığını ve İsrail'in muhtemelen Eliyat Limanı'nı bir süreliğine kapatacağını duyurdu. İbranice yayımlanan ekonomi gazetesi Globes, Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin İsrail'e karşı yürüttüğü deniz savaşının Eliyat Limanı'nda ciddi kayıplara yol açtığını, bu nedenle Sanayi Bakanlığı'nın bu limanı kapatmayı değerlendirdiğini duyurdu. Ekonomik konularda uzman olan bu medya uzmanı, liman müdürü Gidon Galber'in şu sözlerini aktardı. Husi tehdidi, ister Akdeniz'i geçen, ister başka bölgelerden gelmeyi düşünen tüm gemileri etkiledi. Hatta Japonya, Hindistan, Çin gibi uzak doğuda bu tehditlerden etkilendi. Nakliye şirketleri, malların işgal altındaki Filistin'e taşınması maliyetinde büyük bir artış olduğunu bildiriyor ve geçtiğimiz Ekim ayında Gazze şeridinde yaşanan savaşın ardından Kızıldeniz üzerinden Siyonist rejim İsrail'e giden gemileri tehdit eden tehlikeler nedeniyle bu maliyetlerin büyük oranda arttığını vurguluyorlar. Fritos şirketi de Kızıldeniz'de İsrail gemilerine el konulması ve hedef alınması bu gemileri rota değiştirmeye zorlayacaktır. Bu da nakliye maliyetini büyük ölçüde artırıyor ki bu da özellikle İsrail'in ihraç mallarının çoğunun limanda kalması nedeniyle İsrail ekonomisine ve ticaretine büyük zarar veriyor dedi. Habere göre geçen yıl Eliyat Limanı'nın bu ithalattaki payı 90 binden fazla olmasına rağmen İsrail'e girmesi beklenen 105 bin arabadan yalnızca 37 bin ila 47 bin araba limana ulaştı.
Tahran Radyosu.
Kudüs gazetesi Pentagon'dan naklen Yemen'in Amerikan savaş gemisine saldırdığını iddia ettiğini, Yemen'in de Siyonist rejime ait iki gemiyi vurduğunu, Siyonist rejimin de gemilerinden birinin batmakta olduğunu belirtiyor. Horasan gazetesi İran ve Küba ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığını belirtti. Haberde şunları okuyoruz.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kübalı mevkitaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bugün İran-Küba ilişkilerinde işbirliğinin gelişmesine yol açacak yeni bir süreç başlamıştır dedi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran ile Küba arasındaki anlaşmaların imza töreninde iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, Küba Devlet Başkanı'nın 21 yıl aradan sonra ülkemize ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkilerde bir dönüm noktasıdır. İran ile Küba arasında pek çok ortak nokta var. Küba ziyaretimde bunları takip etmiştik, dedi. Cumhurbaşkanı Reisi, bilim ve teknoloji konusunda Küba ile çok fazla işbirliğimiz vardı. Bunlardan birisi korona aşısının yapılmasıydı. Tahran ve Küba'da imzalanan belgelerle işbirliğinin geliştirilmesine iyi bir yön verilebilir ifadesini kullandı. Miguel Díaz-Canel'de iki ülke arasında çeşitli alanlarda yapılan faydalı görüşmelerin ardından 6 işbirliği belgesine imza attıklarını ifade etti. Canel, Gazze halkına karşı mücadelede İran'ın desteğini takdir etti.
Şehvan gazetesi gazete halkın %75'inin kendi kentinde avara olduğunu İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakire'nden inkılap karşıtı silahlı grupların silahsızlandırılması gerektiğini söylediğini, direniş gruplarının Siyonist askerlerden ikisi komutan olmak üzere 60 Siyonist askeri öldürdüğünü duyuruyor. Japon gazetesi Dışişleri Bakanı'nın Irak parlamento heyetiyle görüştüğü haberinde şunları aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Muhsin Mendelavi'nin başkanlığında Tahran'a gelen Irak parlamento heyetiyle görüştü. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan bu görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri bölgede benzersiz bir örnek olarak değerlendirerek Irak halkının, hükümetinin ve parlamentosunun Gazze'deki Siyonist rejimin cinayetlerini kararlı bir şekilde kınama konusundaki ilkeli tutumunu memnuniyetle karşıladı ve bunu takdir etti. Gazze'deki son gelişmelerde Irak'ın oynadığı rolü etkili olarak değerlendiren Emir Abdullahyan, bölgede barış ve istikrarın sağlanması için iki ülke arasında daha fazla işbirliği ve koordinasyon çağrısında bulundu. Irak Parlamentosu Başkan Yardımcısı Muhsin Mendelavi de İran ve Irak arasında her alanda uzun süredir devam eden kardeşlik ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki devlet ve millet arasındaki ilişkilerin özellikle parlamenter ilişkiler olmak üzere her alanda geliştirilmesi ve sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsü'de yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Amerika'nın gerçek yüzü.
Değerli dinleyiciler, Amerika'nın gerçek yüzü isimli sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle beraberiz.
Programımızda Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan gelişmeleri ele almaya çalışacağız.
Sohbetimize Amerika ile ilgili ve bu ülkede yaşanan son gelişmelerin başlıklarıyla başlamak istiyoruz.
Amerika Senatosu'nda Biden'in azline ilişkin sürecinin işlemesi.
Eski Amerika Dışişleri Bakanı stratejist Kissinger'in 100 yaşında ölmesi.
Biden'in oyları Gazze gelişmeleri gölgesinde düşmesi.
Beyaz Saray'dan Amerika ek ödenek olmadan Ukrayna'ya destek sağlamakta zorlanacak uyarısı.
Amerika'da Pfizer'e COVID-19 aşısı davasının kızışması.
Ve Fed Başkanı Powell'den para politikasında daha fazla sıkılaşmaya hazırız mesajı.
Son bir hafta içerisinde Amerika ile ilgili bu ülkede yaşanan önemli gelişmeler arasındaydı.
Amerika Temsilciler Meclisi, Başkan Joe Biden hakkında azil soruşturması açılmasını öngören tasarıyı Adalet ve İç Güvenlik Komitelerine gönderdi. CNN'in haberine göre Cumhuriyetçi Colorado Temsilcisi Lauren Boebert'in Biden'in azli için sunduğu tasarı, Temsilciler Meclisi'ne gerilime yol açtı. Yapılan tartışmaların ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada söz konusu Azeri dosyasının Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi ve İç Güvenlik Komitesi'ne gönderilmesine karar verildi.
Meslektaşlarını oy kullanmaya zorladığını belirten Baubert, ben ikinci sınıf bir kongre üyesiyim ve burada zorlama olmadan hiçbir şeyin olmayacağını çok erken öğrendim, dedi. Temsilciler Meclis Başkanı Kevin McCarthy, parti üyelerine oy kullanmaya çağırırken cumhuriyetçilerin komite soruşturmalarının sonuçlanmasına izin vermeleri gerektiğini kaydetti ve Biden'in görevden alınıp alınmamasını oylamaya zorlayacak tasarının zayıf çoğunluklarını tehdit edebileceği uyarısında bulundu. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elde geçirmesinin ardından çok sayıda cumhuriyetçi Biden hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Amerika Dışişleri Bakanı Henry Kissinger 100 yaşında hayatını kaybetti. Kissinger'in kişisel internet sitesinden yapılan açıklamada eski bakanın 100 yaşında Connecticut eyaletindeki evinde yaşamını yitirdiği duyuruldu. Kissinger, Richard Nixon ve 38. Amerika Başkanı Gerald Ford dönemlerini kapsayan 1973-77 yılları arasında Dışişleri Bakanı, 1969-75 yılları arasında ise Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı.
Dünya siyasetini şekillendiren tartışmalı kararları ile bilinen Kissinger, özellikle Kamboçya'nın bombalanması ve 1970'te Vietnam'ın güneyinin işgal edilmesindeki rolü nedeniyle ülke içinde ve dünya çapında yaygın bir şekilde kınandı. Kamboçya'ya atılanların çoğunun savaş sona erdikten onlarca yıl sonra dahi sivilleri öldürmeye ve sakat bırakmaya devam eden misket bombaları olması Kissinger'i hayatı boyunca eleştirilerin hedefinde tutmaya devam etti.
Tahran Radyosu.
Amerika'da 2024 başkanlık seçimleriyle ilgili yapılan yeni anket, 81 yaşındaki Başkan Joe Biden'in İsrail'in Gazze şeridine saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana oylarının düştüğünü gösterdi. NBC News ve Public Opinion Strategies tarafından 2024 seçimlerine ilişkin yeni bir anket yapıldı. 10-14 Kasım tarihleri anketin sonuçlarına göre Amerika Başkanı olarak icraatlarına verilen onay %40'ta kalan Biden'a genç demokratlar arasındaki destek de azaldı. 18-34 yaşındaki genç seçmenler İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını ileri yaştaki seçmenlere göre daha az destekliyor ve Gazze'de sivillerin katledilmesine karşı çıkıyor. 81 yaşındaki Biden'in yerini daha genç bir aday görmek isteyen genç seçmenlerin %70'i Biden'in İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele alış biçimini onaylamıyor. Genç seçmenlerin Biden'in iş performansına Eylül'de verdiği %46'lık onay ise %31'e düştü. Seçmenin %33'ü Biden'in dış politikasını onaylarken bu Eylül'deki oranın 8 puan gerisinde kaldı.
Demokrat seçmenlerin %51'i İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı çok ileri gittiğine inanırken %49'u Amerika'nın İsrail'e askeri yardımda bulunmasına karşı çıkıyor. Biden'in icraatlarına verilen destek Nisan 2021'de %50'nin üzerindeyken bu ankette %40'a geriledi. Biden ilk defa eski Amerikan Başkanı Donald Trump'tan daha az oy aldı. Trump tüm seçmenlerin %46'sının oyunu alarak %44'te kalan Biden'in 2 puan önüne geçti. Eylül'de her iki adayın da aldığı destek %46 olurken, Haziran'da Biden, Trump'a %49'a 45 üstünlük sağlamıştı.
Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Amerika ek ödenek olmadan Ukrayna'ya destek sağlamakta zorlanacağını ve bu durumun şu anda büyük bir endişe kaynağı olduğunu açıkladı. Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, internet üzerinden düzenlenen briefingde, Amerika Kongresi'nin Kiev'e yardım için ek ödenekleri onaylamadan Amerika yönetiminin Ukrayna'ya gerekli askeri desteği sağlamasının son derece zor olacağını dile getirdi.
Beyaz Saray yetkilisi açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Önceki gün söylediğim gibi bu ayın sonu olan takvim girenin sonuna yaklaştıkça Ukraynalıların ihtiyaç duyduğunu bildiğimiz miktarda güvenlik yardımı sağlamamızın çok zor olacağını düşünüyoruz. Bu şu anda büyük bir endişe kaynağı. Bu nedenle kongreye ek fon sağlamak üzere derhal harekete geçmeye çağırıyoruz. Çek defterimizdeki sayfalar tükeniyor ve Kiev'e yardım sağlamaya devam edebilmemiz gerekiyor diyen Kirby, Ukrayna'ya yönelik güvenlik yardımı miktarına geçtiğimiz ay daha da azaldığını hatırlattı. Kirby açıklamasında bu yardımı sorunsuz bir şekilde sağlayabilmemiz için acilen onaya ihtiyacımız var dedi.
Amerika'nın Texas eyaletinde başsavcı Ken Pixton, ilaç şirketi Pfizer'e COVID-19 aşısının etkinliğini abarttığı ve halka aldattığı gerekçesiyle dava açma kararı aldı. Amerika'da Texas eyaleti başsavcısı Ken Pixton, Pfizer'in COVID-19 etkinliği konusunda yanlış bilgi yaydığı nedeniyle ilaç üreticisini Lubbock şehrinde dava açtığını açıkladı. Pfizer'in geliştirdiği aşının %95 etkili olduğu yönündeki açıklamalarının yanıltıcı olduğunu vurgulayarak söz konusu aşının kişiler için göreceli risk azalması sunduğunu söyleyen Pixton, şirketin iddia ettiği sonuçların yalnızca 2 aylık klinik araştırma verilerine dayandığını ve mutlak risk azalmasının aşının sadece %0,85 etkili olduğunu gösterdiğini belirtti.
Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen aşının kullanılmasının ardından bile COVID-19 salgınının daha da kötüleştiğini belirten başsavcı, suçlamasında şirketin aşının etkinliğini kasıtlı olarak yanlış tanıttığını, ticari kazanç elde etmek için gerçekleri söyleyenleri sansürlediğini vurguladı.
Amerika Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasında yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaşıldığı sonucuna güvenle varmak ve politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair yorum yapmak için erken olacağını, gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazır olduklarını ifade etti. Powell, Atlanta'daki Spelman College'de yaptığı konuşmada para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. COVID-19 salgınının etkileri azaldıkça ve kısıtlayıcı para politikası toplam talep üzerinde baskı oluşturdukça harcama ve üretimdeki büyümenin gelecek yıl yavaşlayacağını tahmin ettiklerini belirten Powell, enflasyonu zaman içinde %2'ye düşürmeye ve enflasyonun bu hedefe doğru gittiğinden emin olana kadar politikayı sıkı tutmaya güçlü bir şekilde kararlı olduklarını vurguladı. Powell, yeterince kısıtlayıcı bir duruşa ulaştığımız sonucuna güvenle varmak veya politikanın ne zaman gevşeyebileceğine dair yorum yapmak için erken olacaktır. Gerekmesi halinde politikayı daha da sıkılaştırmaya hazırız dedi.
İş gücü piyasası koşullarının oldukça güçlü olmaya devam ettiğini öne süren Powell, ekonominin işçi talebi ve arzı arasında daha iyi bir dengeye döndüğünü söyledi. Powell, ekonomine yeni istihdam yaratma hızının hala güçlü kalmaya devam ettiğini ve daha sürdürülebilir bir seviyeye doğru yavaşladığını kaydederek, bu kademeli yavaşlama kısmen Fed'in enflasyonun düşürülmesine yardımcı olmak amacıyla ekonominin büyümesini yavaşlatma çabalarından kaynaklandı diye konuştu. Ücret artışının yüksek kalmaya devam ettiğini işaret eden Powell, ancak zaman içinde %2'lik enflasyon hedefiyle daha tutarlı olacak seviyelere doğru kademeli olarak ilerlediğini ve enflasyon düştükçe reel ücretlerin yeniden arttığını aktardı.
Powell, 10 yılı aşkın süredir %2'nin altında seyreden enflasyonun 2021'de Amerika'da ve dünyanın birçok ülkesinde keskin bir şekilde arttığını anımsatarak, Fed'in 2022'nin başlarından itibaren ekonomiyi yavaşlatmaya ve enflasyonu düşürmeye yardımcı olmak için politika faizini arttırarak ve bilançosunun boyutunu küçülterek güçlü bir tepki verdiğini anlattı.
Enflasyonun Ekim'de yıllık bazda %3'e gerilediğini kaydeden Powell, ancak değişken olma eğilimindeki enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyonun %2,5 ile bankanın %2 hedefinin oldukça üzerinde olduğunu ifade etti. Powell, Ekim ayında sona eren 6 ay boyunca çekirdek enflasyonun yıllık %2,5 oranında seyrettiğini belirtirken, son birkaç ayda enflasyondaki düşüşün memnuniyetle karşılandığını, ancak %2 hedefine ulaşılması için ilerlemenin zor olduğunu belirtti. Yüksek enflasyonun başlangıçta çok güçlü talep karşısında COVID-19 salgını nedeniyle kısıtlı arzın olmasından kaynaklandığını belirten Powell, arz ve talep koşullarındaki normalleşmenin son 2 yılda para politikasında ve genel finansal koşullardaki ciddi sıkılaştırmanın yanı sıra enflasyondaki düşüşte şu ana kadar kritik bir rol oynadığının görüldüğünü dile getirdi.
Powell, attığımız güçlü adımlar politika faizimizi oldukça kısıtlayıcı bir bölgeye taşıdı. Bu da sıkı para politikasının ekonomik aktivite ve enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu anlamına geliyor, dedi. Para politikasının ekonomik koşulları gecikmeli olarak etkilediğinin düşünüldüğünü ve sıkılaşmanın tam etkilerinin henüz hissedilmediğini kaydeden Powell, enflasyona verilen tepkinin güçlü olmasının Fed'in zorlukla kazandığı güvenilirliğin korunmasına da yardımcı olduğunu ve geleceğe yönelik enflasyona ilişkin beklentilerin sağlam bir şekilde sabit kalmasını sağladığını aktardı. Powell, yetersiz ve aşırı sıkılaşma riskleri daha dengeli hale gelirken, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin dikkatli bir şekilde ilerlediğini yineleyerek, salgının talep ve arza bağlı etkileri hafiflemeye devam ederken, ekonominin görünümüne ilişkin belirsizliğin alışılmadık derecede yüksek olduğunu kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, Amerika'nın Gerçek Yüzü isimli sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı parsley.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi, görüş ve eleştirilerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Keferi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü programımızı hep birlikte dinliyorsunuz.
Gençler tarih boyunca toplumların siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel alanlarında büyük gelişmelere ve değişimlere ve ilerlemelere vesile olmuştur. Gerçekte gençlerin tüm alanlarda ifa ettiği rol belirleyici ve yapıcı olmuştur. Bugünkü sohbetimizde gençlerin siyasi arenalardaki varlığını gözden geçirmek istiyoruz.
Kuşkusuz her ülkede genç kuşak bu ülkenin siyasi geleceğinde ve yönetiminde önemli hazineler sayılır. Günümüzde çeşitli ülkelerde gençler, kuşaklar siyasi eğitim almak ve siyaset yapan partilerle tanışmakla yaşadıkları ülkenin siyasi geleceğine katılabilir. Seçimlere katılmak, öğrenci derneklerini kurmak veya üye olmak, siyasi konuların üzerinde milli düzeyde oturumlar düzenlemek ve öğrenci dergileri çıkarmak, genç kuşağın siyasi meselelere katılımına katkı sağlayacak bazı faaliyetlerdir.
Gerçekte genç kuşağın önemli özelliklerinden biri, toplumun siyasi konularına ve güncel meselelerine yönelik eğilimleridir. Nitekim uzmanlar da gençleri siyasi varlıklar şeklinde tanımlıyor. Bunun sebebi belki de genç insanın sosyal olmak veya daha doğrusu bir grubu ait olmak istemesi ve o grubun üyeliğini benimseme hissidir. Öte yandan genç insanların tavırları ve davranışları da siyasi insanlara benzer. Zira genç insan özgürlük ve bağımsızlık ruhu ile kendini kanunlara muhtaç hisseder ve çeşitli konularda görüş beyan etmeyi ve oy hakkına sahip olmayı arzu eder. Genç insan hedeflerini geliştirmek için güce muhtaçtır. Genç insan düşmanla mücadele cephesinde de savaş ehlidir, aynı zamanda barışı düşünür. Gençler sosyal ve siyasi arenalarda çok hassastır. İstişare, danışma, protesto eylemlerine katılma, nizamı destekleme ve benzeri durumlar genç kuşağın sosyal ve siyasi işlere katılmalarının simgeleridir. Tabii ki hükümetin destekleriyle mümkündür. Gerçekte genç insan toplumdan onun siyasi ve sosyal faaliyetlere katılmasına zemin hazırlamasını bekler. Nitekim gençlerin toplumun sosyal ve siyasi meselelerine katılımı ilerlemeye vesile olur. Çünkü genç kuşak her ülkenin nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturur. Bu yüzden gençlerin türlü sosyal ve siyasi arenalara katılımı çok etkili olabilir.
İslam dini sadece insanların bireysel ve ahlaki konuları ile ilgilenmez ve genel yapısında siyaset açıkça göze çarpar. Müslüman insan yaşadığı toplumun siyaset ve hükümet meselelerine karşı duyarsız değildir ve Kur'an-ı Kerim ve rivayetlerde Müslüman insanı bireysel yaşamından soyutlanarak geniş çapta sosyal faaliyetlere katılmasını tavsiye eden ahkam ve öğretiler yer alır. Bu yüzden bağımsızlığına ve özgürlüğüne kavuşan birçok ülkede direnişin ekseninde kararlı ve cesur gençleri görmekteyiz.
Gerçekte gençlik duyguları ile coşan genç kuşak iyi bir şekilde yönlendirildiği ve doğru siyasi bakışa kavuşturulduğu zaman ülkenin siyasi kaderini ve yapısını belirlemekte temel rolü ifa eder. Nitekim Medine'de ilk İslam hükümetlerinin temelleri gençlerin desteğiyle atıldı. İslam peygamberi Beyset'in ilk günlerinden itibaren gençlerin siyasi işlere katılım zeminini hazırladı. Bu yüzden İslam'ın ilk günlerinde Hicaz Yarımadası'nda gençler Peygamber Efendimiz'in davetine en çok lebbeyk diyen kesim oldu. Allah'a ve peygamberine iman etti. Gençler Kureyş liderleri ve ebeveynlerin şiddetli muhalefetine rağmen İslam dinini benimsedi ve programlarını canı gönülden uygulamaya başladı. Allah Resulü'nün evlatlığı Zeyd bin Haris, o Hazret'e iman eden ve İslam dinini yaşamının programı olarak benimseyen gençlerden biriydi.
İslam peygamberinin döneminde ibadi ve siyasi boyutu olan ve çok etkili sayılan dini programlardan biri, namazın cemaat şeklinde kılınmasıydı. Bu çalışma cahiliye döneminde eşine rastlanmayan bir konuydu. Nitekim Resulullah Efendimiz iman edenlerle namaza durduğunda bu işi çok acayip görünüyordu ve en çok da gençler o hazretin kıldırdığı cemaat namazına katılıyordu. Nitekim uzak yörelerden Mekke'ye gelen insanlar Müslümanların cemaat namazını görünce şiddetle etkileniyordu. Allah Resulü siyasi, ibadi, askeri ve diğer tüm alanlarda gençlerin katılımına zemin hazırladı ve gençlere dini ve sosyal etkinliklere katılmaya teşvik etti. İslam peygamberi ayrıca talim ve terbiye ve kültürel faaliyetlerde gençlere fırsat tanıyor ve onların katılım doğrultusunda özgüven duygularını geliştiriyordu. Habeşistanlı genç Bilal, Resulullah Efendimiz'in destekleriyle kimliğini ve kişiliğini kazandı ve Hazret'in yanında yer aldı ve Resulullah'ın müezzini oldu.
Tahran Radyosu.
Günümüzde de gençlerin çeşitli sosyal ve İslami etkinliklere aktif bir şekilde katılmaları ve toplumun çeşitli meselelerine ortak olmaları beklenen bir durumdur. Rahmetli İmam Hümeyni gençlerin sosyal ve siyasi işlere katılmaları konusunda şöyle buyurmuştur. Müslümanların ümit kaynağı olan siz İslam'ın değerli gençlerinin görevi milletleri uyandırmak ve sömürücülerin şom ve yıkıcı planlarını ifşa etmektir. İslam'ı tanıma uğruna daha çok çaba harcayın. Kur'an-ı Kerim'in kutsal ihlasla İslam'ı başka milletlere tanıtmak ve yaygınlaştırmak ve İslam'ın büyük ülkelerini gerçekleştirmek için çalışın. İslami hükümeti uygulamak ve meselelerini irdelemek için daha çok çaba harcayın. Dindar olun ve kendinizi donatın. Birlik olun ve saflarınızı sıklaştırın. Mümkün mertebe hemfikir olun ve fedakar insanlar yaratın. İslam ve Müslümanlara karşı gelen zalim sistemin planlarını ifşa etmeden gafil kalmayın. Acı çeken Müslüman kardeşlerinizin sesini tüm dünyaya duyurun ve onların dert ortağı olun.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin gençlere yönelik özel ilgisi ve iktisadi hamasetin yanında siyasi hamasete vurgu yapması, başta genç kuşak olmak üzere halkın ülkenin siyasi arenasına katılımının önemini yansıtıyor. Gençler ülkenin geleceğinin yönetiminde önemli rol ifa ettiğinden, gençleri siyasi açıdan yetiştirmek ve siyaset arenalarına katılmalarına zemin hazırlamanın önemi iki kat artıyor. Bu konu dünyanın diğer ülkelerinde büyük önem arz ediyor ve çeşitli ülkelerde gençlerin yetiştirilmesi ve siyasi sürece katılmalarının sağlanması için çeşitli programlar hazırlanır.
İngiltere'de eğitim ve öğretim yetkilileri yaklaşık 50 yıldır Public School adı altında okulların temelini attı. Gerçi bu okullar bir nevi umumi okullar olarak mana ediliyor. Fakat söz konusu okullar daha çok sosyal ve siyasi temelli okullardır. Bu okullarda öğrencilere sabahtan öğlene kadar normal dersleri okutuluyor. Öğleden sonra ise öğrencilere seçilen gazeteleri, dergileri ve bültenleri okumaları için süre tanınıyor. Bu okullarda öğrenciler iki gruba ayrılıyor. Bir grup öğrenci İşçi Partisi ve bir başka grupta Muhafazakar Partisi gibi hareket ediyor. Ve bir eğitmen de tartışmaları gözetliyor ve göreceli hiçbir grubun tarafını tutmuyor. Sadece programı yönlendirerek oturumları sakin tutmaya çalışıyor. Gerçekte İngilizler böylece gelecekte İngiltere parlamentosunda yer alacak insanların şimdiden bir parlamenterin tüm özelliklerine sahip olmasına yardımcı oluyorlar.
Ancak dünyanın birçok ülkesinde insanlar siyasi sürece katılmıyor. Yani ya pasif ve duyarsız hareket ediyor ve politikayı politikacılara havale ediyor ya da siyaseti yasak bir alan gibi algılıyor. Öyle ki bu alana girmenin ebediyen yasak olduğunu düşünüyor ya da korku veya bir nevi papağan gibi taklit etme bu insanların siyasi davranışını belirliyor ki bu özellikler tam da ecnebilerin ve diktatörlerin sultan kurma yolunu açıyor.
Gerçekte gençlerde siyasi görüşü geliştirmek için bu kesimde özgüven duygusu ve başkalarının düşünce ve oylarına saygı duygusu geliştirilebilir. Daha da önemlisi gençlerin sağlıklı sosyal ve siyasi faaliyetlerde aktif bir şekilde katılımları sağlanabilir. Çünkü sosyal ve siyasi meseleleri ortak olmak ve irdelemek genç kuşakta bilinçlenmeyi ve basireti artırmayı beraberinde getirir. Eğer siyasi terbiyeyi, toplumun genel gücünü artırma, yapıcı katılım sağlamak için hazırlıklı hale getirme şeklinde mana edecek olursak, doğru terbiye için gençlerin siyasi bilgilerini, bilinçlerini ve bakışlarını geliştirmek gerekir. Ki bunun için bir yandan insanların siyasi bilgisini artırırken diğer yandan onlara bilgileri doğru analiz etmeyi öğretmeliyiz. Sonuç olarak ülkenin eğitim sisteminin gözetiminde yetişen gençler yaşadıkları ülkenin tarihi, siyasi ve kültürel mazisini bilmeleri, yine iç ve dış sulta etkenlerini ve ülkeye hakim olan yasaları iyi tanımaları ve mevcut kargaşalı dünyada sultacılık ve sultaya boyun eğmek gibi süreçleri ve uluslararası ilişkileri bilmeleri gerekir.
Her halükarda unutmamak gerekir ki bilgiler ve veriler doğru biçimde analiz edilmeli ve yorumlanmalıdır. Çünkü veriler gençleri besleyen ham madde gibidir ve eğer bu maddelerin veya bilgilerin siyasi meselelerle ilişkileri arasında doğru ve mantıklı ilişki kurulmazsa analizler yanlış veya güdümlü olabilir ve bu kez ecnebi medyanın terkinleri gençlerin kafasını karıştırarak uygunsuz siyasi tepkiler vermelerine yol açabilir. Ve unutmamak gerekir ki siyasi meseleleri irdelemek gençler için hiç de kolay bir iş değildir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.